Ayrım 17. Fi. Akilah Azra Cohen. Sayfa 201. 16. Can eve taşınalı bir hafta olmuştu. Evi satın aldıktan sonra evin planlaması dahil eski eve ait her şeyi tamamen değiştirmişti. Evi dizayn ettirirken bir konuda çok dikkatli olmuştu ki bu, yan bahçeyi birçok açıdan görebilen uzaktan kumandalı güvenlik sistemiydi. Bu sistemin merkezi Can'ın yatak odasından geçişi bulunan küçük bir odadaydı. Evin yeniden inşası yaklaşık 2 ay sürmüştü. Duru'yu görmekteki arzusu o kadar büyüktü ki sonraları sosyete bir akım haline gelecek bu bir gelenek bile başlatmıştı bu arada. Ev inşaat halindeyken evin duvarlarının yıkıldığı günün gecesi şantiye halindeki evde çok başarılı bir parti vermişti. Duru'nun turnede olduğunda davete yalnız gelen Deniz'den öğrendiğinde yaşadığı hüsran görülmeye değerdi. Gerçi görülemeyecek kadar içinde bir yerlerde oluşan bir fırtınaydı bu daha çok. O gece kendi partisinden ilk ayrılan o olmuştu. Bu da bir ilkti Can için. Bir süre sahilde tek başına yürümüş, işin komik yanı evine varana kadar gece sokakta kendini tanıyan bir kişiye bile rastlamamıştı. Hüzünlü ama güzel bir geceydi. O gecenin anısıyla hafif gülümseyerek asma kat şeklinde yeniden dizayn ettirdiği yatak odasının merdivenlerinden aşağı inerken önünde 180 derecelik açıyla bahçeyi kucaklayan salona baktı. Güzeldi. Her köşesi fiye uygundu. Bahçenin Japon tarzındaki peyzajı evi bulunduğu çevreden tamamen koparan bir etki yaratıyordu. Bu salonda bir kere oturduktan sonra yerinizden kalkmak epey zorlayıcı olabilirdi. Çünkü her şey geleni o evde tutmak üzerine tasarlanmıştı. Bahçe salonun sanki penceresiydi. Huzur dolu orta büyüklükteki salon umut vadeden bahçeyle sevişiyordu. Bahçe dış dünyayı tamamen dışarıda bırakarak evi sarıyordu. Evin yerleri gerçek tikten yapılmış, tatlı, orijinal bir kahverengiydi. Tik ağacının doğal rengi korunmuş, üzerine sadece koruma amaçlı bir vernik atılmıştı. Yerlerin tek, düz parça halinde döşenmesine önem vermişti. Can çünkü kesik kesik kısa perkeler yukarıdan bakıldığında evdeki fi dengesini bozabilen bir görüntü oluşturabiliyordu. Can bu evde kaldığı gecelerin sabahında yatak odasından çıktığında salonun kuş bakışı görüntüsü güne başlamasını kolaylaştıracaktı. Bu çok tatlı kahverengi zeminin üstüne kurulmuş krem rengi geniş köşe koltuk ve hemen karşısında duran turuncu ikili koltuk olabilecekleri en huzurlu yerde duruyor gibiydiler. Ortada duran büyük kare sehpanın üzerine kitaplar vardı. Can'ın çoktan okuyup bitirdiği ama önemsediği insanların okumasını istediği 12 kitap. Evin bahçeye açılan cam kapıları tavandan yere kadar dizayn edilmiş, yansımayan camlar özellikle seçilmişti. Dışarıda hava durumu ne olursa olsun camdan kendi yansımanızı görmek yerine net bir şekilde bahçeyi görürdünüz. Bahçeye açılan bu cam cephe istendiğinde katlanarak üst üste biniyor ve bir köşede toplanabiliyordu. Evi bahçeyle birleştirmek için tek yapmanız gereken bir tuşa basmaktı. Başka bir tuş da camların ışık geçirmez bir şekilde perde görevi görmesine yarıyordu. Can evi hiç pazarlık da yapmadan 400 bine satın almıştı. Bugün satsa içindeki tüm teknolojiyle birlikte ev en az 3 milyon ederdi. Can Manay'ın böyle bir ev yaptırması bölgede bulunan diğer evlere de yaramıştı. Her birinin değeri neredeyse katlanmıştı. Can Manay'a komşu olmanın değeri büyüktü. Merkezi müzik sistemini ayarladı. Kaynağı belli olmayan müzik evin her yerinde akıyordu. Hizmetlerden biri Can Manay'ın kendilerine önceden verdiği programı uygulayarak sessizce evin belirli köşelerine özenle konulmuş modern mumları yakmaya başlamıştı. Mumlar Can'ın detoks için gittiği Japonya'da bir Feng Shui ustasına özel olarak yaptırılmış ve bulundukları noktalarda enerji akışını kolaylaştırmak için yine Feng Shui'ye uygun konulmuşlardı. Her bir mumluk gerçek bir ışık kaynağı gibi parlıyordu. Her birinin fonksiyonu vardı. Yaklaşık 2 senedir oturduğu asıl evinin yapımında bundan çok daha fazla para, zaman ve emek harcamıştı Can. Ama burası çok daha kendisine ait geliyordu şimdi. Bu evi ilk gördüğü zamanı düşündü. Kapının girişinden bahçenin düzenine kadar her şey tamamen değişmişti. Üst kat komple yıkılıp yarım asma kat şeklinde tek bir oda, odaya ait büyük banyo ve güvenlik merkezinin bulunduğu gizli bölümden oluşuyordu. Girişte ise büyük bir mutfak, kocaman bir salon ve misafir banyosu yer almaktaydı. Evde Can'dan başka kimseye yer yoktu. Kapı çaldığında Can son sürat üst kata çıkıp güvenlik merkezinin bulunduğu odaya daldı. Hizmetli kapıyı açarken Can kameralara bağlı 4 monitörden bahçe girişini buldu. Gelen Şadiye Reha'ydı. Ülkenin en hatırı sayılır, belki de en sevilen bestecisi, söz yazarı, şarkıcısı. Kısacası starıydı bu kadın. yaklaşık 30 yıldır yükseldiği yerde parlamaya devam eden, kimsenin dil uzatamadığı biriydi. Kadınlığıyla değil, yardım ettiği genç yeteneklerin başarısıyla iyice rüştünü ispatlamıştı. Can'ın halk tarafından bir melek edasıyla anılan bu kokain bağımlısı, erkek delisi, lunatik kadını bu gece davet etmesinin nedeni, Şadiye'nin 60'larında bir kadın olarak asla diğer bir kadın tehdit etmemesi, anaç enerjisi ve herkes ama herkes tarafından sevilmesiydi. Davetlere geç gelmesi ya da hiç gelmemesiyle tanınan bu sözde değerli kişinin Can Money'in evine gelen ilk kişi olması tesadüf değildi. Şadiye yaklaşık 5 yıldır Can'ın klinikten de müşterisiydi. 5 yıllık bir manipülasyonun ardından Can istediğinde istediği her şeyi istediği şekilde yaptırabilecek kadar bu kadına sahipti. Can istemiş ve Şadiye tam zamanında gelmişti. Hatta Can'ı bir sosyal ortamda görebilmekten dolayı çok da heyecanlıydı. Bahçenin büyüleyici ışıklandırmasıyla yarattığı atmosfere ilhamla bakan Şadiye, Can'ın merdivenlerden indiğini fark ettiği anda coşkuyla onu ''Can'cım, bu ne güzel, ne doyurucu bir ev!'' diyerek selamladı. Sarıldılar. Şadiye sarılmayı ve ağlamayı çok seven dokunmatik bir kadındı. Can sarılmayı kısa kesmek için kendini geri çekerken ''Sağ ol Şadiye, iyi ki geldin!'' dedi ve Şadiye'yi omuzlarından tutup süzerken Şadiye ''Nihayet klinik dışında da görüşebildik!'' diye karşılık verdi. Can'ın süzmesi bitmişti ve ''Zayıflamışsın sen!'' diye iltifat olduğu çok belli bir tarzda konuştu Şadiye'ye. Kendi şişmanlığına ve aptalca yaptığı botokslara her zaman bir bahanesi olan Şadiye, bir bahane daha üretmekte gecikmeden biliyorsun glenlerim!'' vücudun çeşitli yerlerinde bulunan bezimsi dokular şişmişti. ''Aslında zayıflamadım, şişliklerim iniyor zamanla!'' dedi. Şadiye evi kastederek arabayla gelirken kendi kendime ya bu Can nereden buldu burayı diye düşünüyordum. Ama bahçeye girince nutkum tutuldu. Resmen imzanı atmışsın buraya da. Çok güzel, çok beğendim dedi. Can, evin ilk konuğu sensin Şadiye. Diğerleri de birazdan gelirler. Ama bu kapıdan ilk giren sen olasın istedim dedi. Can söylediklerinde samimiydi. Şadiye'nin gerçekten de ilk konuk olmasını istemişti. Çünkü Şadiye'nin üzerindeki deneyimi ona Şadiye'nin ortamı zor ısınan manik karakterinin nasıl ehlileştirilmesi gerektiğini öğretmişti. Şadiye'nin anaç tavrı aslında sadece tombulluğundan gelen kendini kamufle etmek için kullandığı bir şeydi. Özünde var olmayan ama çevresindekilerin ona yakıştırdığı bir şey, imaj. Şadiye kendi içinde güzel kızlara savaş açan bir karakterdi. Güzel gördüğü bir şeye samimiyetle yaklaşır, sevgiyle onu en ince detayına kadar inceler ve zayıf noktasını bulduğu anda kendi üstünlüğünü göstermek için pasif bir şekilde saldırırdı. Şadiye'nin tehlikelerinden uzak durmanın tek yolu ya çirkin bir kadın olmak ya da sürekli olarak ona muhtaç olmaktı. Şadiye'nin Duru'dan sonra ortama girip Can'ın tüm dikkatinin Duru'da olduğunu keşfetmesi an meselesi olurdu. Ve Can böyle bir durumu ortadan kaldırmak için önce Şadiye'yi karşılamayı istemiş, ona koşulsuz vereceği yarım saatin gecenin geri kalanı açısından stratejik önemini iyi hesaplamıştı. Şadiye ilgiyle ''Kimler katılacak bize?'' diye sordu. Ne de olsa ilk defa Can Mana ile sosyalleşecekti ve bu özel geceye katılacaklar önemli olabilirdi. Can koltuğa yerleşirken ''Pek fazla kişi değil, sen, ben, Nihat, Aysun ve belki iki komşum.'' diye cevap verdi. Şadiye ''Bizim Nihat?'' diye sorduğunda Can ''Evet'' anlamında başını sallayarak onayladı. Şadiye sevinmişti. ''Aa ne güzel, hiç aklıma gelmezdi senin kendi ortamında Nihat'la bir araya geleceğin. Enteresan bir gece bu.'' dedi. Şadiye haklıydı. Can Nihat'la normalde hiç kendi ortamında bir araya gelmemişti. Nihat ülkenin en ünlü gay şarkıcılarından biriydi. Çok eğlenceli olan bu adam aynı zamanda çok popüler bir yarışma programında sunucusuydu. Yakın ilişkilerde güvenilmez olan Nihat böyle bir davette Can'a çok uygun bir isim gibi gelmişti. Ortamda eğlenceli bir gay olması herkesi hafifletebilir, Can'ın Duru'yla daha rahat sohbet edebilmesi için fırsatlar yaratabilirdi. Çünkü Nihat dize gelmez bir güzel erkek hastasıydı ve Deniz'i görür görmez tüm konsantresi ona kayacak ve şovmen kişiliğiyle onun etrafında dolanıp duracaktı. Aysun ise sosyetenin en çok tercih ettiği estetisyendi. Yaptığı işi en iyi şekilde yapan, müşterilerine uyguladığı teknikler kimse tarafından anlaşılmayan çok profesyonel ve güzel bir kadındı. Aysun 4 yıllık evliliğinden yeni boşanmıştı. Tehdit etmeyen güzelliği ve flörtlere açık haliyle böyle bir dişinin de ortamda olması çok yerinde bir karar gibi gelmişti Can'a. Belki gecenin sonunda Deniz'le aralarında bir elektrikleme bile olabilirdi. Aysun, Duru'dan daha güzel değildi ama etkileyici, sempatik, ifade gücü yüksek, en önemlisi de bir esrar içicisiydi. En azından Joyet konusunda Deniz'le ortak bir yanları vardı ve bu bile Can için umut vaat ediciydi. Can, sohbeti devam ettirmek amacıyla aslında bakarsan benim de ama senin Nihat'ı sevdiğini biliyorum ve evimde eğlenmek istedim bu gece, dedi. Şadiye oturduğu yere iyice yayılırken, Aysun kim, diye sorduğunda Can kısaca Aysun Demir diye cevap verdi. Şadiye ismi tanımıştı ama hiç renk vermedi. Çünkü daha 3 gün önce Aysun Demir'e suratındaki kırışıkları kolajen enjekte etmesi için 2000 ödemişti. Sosyal bir ortamda bir arada olmak biraz garip olacaktı. Ama neyse ki kadın profesyonel biriydi. Şadiye'nin yarım saat ardından Aysun geldi. Aysun, Şadiye gibi egosu yüksek kadınlara diğer erkeklerin yanında nasıl davranması gerektiğini çok iyi öğrenmişti. Sürekli dinler, asla kendinden bahsetmez, karşısındaki kişi dünyanın en ilginç kişisiymiş gibi davranırdı. Tüm iyi doktorlar gibi. Aysun ve Şadiye sokakta mendil satan çocuklar hakkında içleri acı olmuşçasına sohbet ederlerken Can onları izledi. Oynadıkları sohbet oyunun farkında iki insan gerçekte umurlarında bile olmayan bir konuda birbirlerine ne kadar iyi kalpli olduklarını ispatlarcasına konuşuyorlardı. İkisinin de bir tek çocuğu bile yardım etmişliği yoktu. Gerçi Şadiye iki defa sokak çocukları ve hayvanları yararına verilen konserlerde şarkı söylemişti. Ama bunu problemin çözümüne katkıda bulunmak için değil, o dönemin gerektirdiği bir hareket olduğu için yapmıştı. Birinci konseri kendisinden 15 yaş küçük, aşık olduğu müzik süpervizörü ile birlikte çalışabilmek için fırsat yaratmak adına, diğerini ise yine platonik olarak takıntılı olduğu bir arkadaşının erkek arkadaşına ne kadar iyi kalpli olduğunu göstermek için yapmıştı. Nihat'ın gelmesi sönmek üzere olan kadın sohbetini tam kıvamına getirmişti. Nihat'la birlikte konuya erkekler aşk, fanteziler girmiş, konu sokak çocuklarından şehvet için sokağa düşen aşk kadınlarına geçmişti. Sohbet oldukça hoş ve tamamıyla boştu. Can suratına yapıştırdığı gülümsemeyle hiç yorum yapmadan sadece yaydığı pozitif enerjiyle sohbeti motive ediyordu. Açık büfe olarak dizayn edilen akşam yemeği çoktan kurulmuş, yemek için Japon mutfağı, özellikle deniz mahsulleri tercih edilmişti. Durun kapıdan girdiğini her düşündüğünde kalp atışları hızlanan Can tam sabırsızlanmaya başlayacaktı ki kapı çaldı. İçinden yerinden fırlayıp kapıyı koşmak geldiyse de sakin yerinde oturdu ve hizmetlilerden birinin kapıyı açmasını bekledi. Deniz kapıdan yalnız başına girdiğinde ayağa kalkan Can, Deniz açıklama yaparken sokak kapısı tamamen kapanana kadar Duru'nun o kapıdan girmesini bekledi. Ama Duru yine gelmemişti. 17. Uçabilseydi o an uçardı Duru. Bir daha geri gelip gelmeyeceğine dair tek bir ipucu bırakmadan Deniz'i cezalandırırcasına yanından uçup kaybolurdu. Uçamadı. Onun yerine koştu. Deniz'in kendisini çevirdiği sırtına iki tane çaktı tüm gücüyle ve Can Manay'ın kapısı onlara açılırken Duru koşarak Deniz'den uzaklaştı. Darbelere tepkisiz, alışık Deniz, Duru'nun ardından sadece baktı. Birçok kere yaşadığı bu sinirli terk edilişlere alışıktı. Suratındaki ifadeyi toparlayıp Can Manay'ın bahçesine girdi. Duru, ayağındaki sandaletlerin içine giren toprağa rağmen hızını kesmeden koşmaya devam etti. Koşması ince, narin, güzel bir balerinden çok yaramaz, belalı bir çocuğun koşması gibiydi. Sokağın bittiği yerde her zaman inmeyi düşündüğü ama o ana kadar hiç inmediği merdivenlere tereddütsüz daldı. Ve gece kondular arasında akan bir ırmak gibi aşağıya inen merdivenlerden atlaya atlaya inmeye başladı. Keşke uçabilseydi. Merdivenler bittiğinde Duru sanki ülke değiştirmiş gibiydi. Birbiri üstüne yığılmış evlerin her biri neredeyse tek odadan oluşmaktaydı. Ve her birinin kapısının önünde üçer beşer ayakkabı yığılıydı. Oturduğu yarı lüks semtin hemen alt yamacı hayatta kalmak için çalışan insanların yaşadığı bir gecekondu bölgesiydi. Üzerindeki uçuşan elbisesi parmak arası sandaletleriyle Duru'nun bir uzaylıdan farkı yoktu burada yaşayanlar için ama şanslıydı. Çünkü herkes evinde o akşamki diziyle uyuşturuluyordu. Önünde sağdan sola uzanan dar bir toprak yol vardı. Sanki ilk defa keşfedilecek bir gezegene gelmişçesine öndeki toprak yola tereddütlü küçük bir adım attı. Kafasını sağa çevirdiğinde yolun başında kendisine doğru gelmek üzere olan serseri görünümlü üç genç olduğunu gördü ve hızlı adımlarla sol doğru yürümeye başladı. Gittikçe darılan toprak yol bir evin bahçesinde bağlanıyordu ve sanki orada bitiyordu. Arkasından gelen adamların yaklaşmasından rahatsız olan Duru, belindeki şalı kafasına ve boynuna dolayarak açıkta kalan omuzlarını ve kafasını örttü. Ama yine de kolları açıkta kalıyordu. Duru, küçük, kerpiçten evin bahçesine kadar gelmişti ve adamlar da neredeyse 20 metre gerideydiler. Gidecek bir yeri kalmamıştı. Tek katlı evin içinde ışık vardı ve geriden gelen adamlar eğer daha da yaklaşırlarsa Duru koşup kapıya çalacaktı. Duru adımlarını küçültüp adamların birbirine yapışmışçasına konumlandırılmış evlerden birinin içine girmesini bekledi. Ama adamlar hala ona doğru gelmekteydiler. Duru şimdi çıkmaz olduğunu anladığı sokağın dibindeydi ve 5 metre ötedeki evin kapısına kararlı bir şekilde gidip kapıya hızla vurmaya başladı. Çünkü kapıda zil falan yoktu. Adamlar Duru'nun kapıyı çaldığını fark etmiş olmalıydılar ama hala yaklaşıyorlardı. Kapı açılmamıştı ve adamlar kapının önünde Duru'nun yanına gelip durdular. Duru kafasını hiç çevirmeden kapıyı çalmaya devam etti. Yanında duran genç adam merakla "Hayırdır bacım, kime baktın?" dedi. Duru kapıyı çalmaya devam ederken adama bakmadan kararlı "Sana ne?" diye cevap verdi hemen. Duru'nun güzelliği karşısında iyice kibarlaşan, bükülen genç şaşırmıştı. Kibarlığına kibarlık katıp "Benim anneannem oturur burada." dedi. Duru'nun cevap vermesine fırsat olmadan kapıyı 80 yaşlarında gencin anneannesi açtı. Yaşlı kadının varlığından ve evin içinden sokağa akan ışıktan cesaret alan Duru, boynundaki şanını bir anda sağlamlaştırıp tabana kuvvet koşmaya başladığında zavallı gençler kızın ardından bakı kaldılar. 2 ay içinde Duru'nun o mahallede bıraktığı iz bir efsane gibi dillerden dillere dolanarak bir huri kızının nur yağdırmak üzere mahalleye geldiğini anlatan bir hikayeye dönüşmüştü. Ninenin büyük katkısı olmuştu bu hikayede. Tüm hızıyla ikişer üçer çıkarken merdivenleri gecenin karanlığından beyaz bir gölge gibi hızla geçip gitmişti. Merdivenlerin tepesine çıktığında birkaç adım sonra yine kendi sokağındaydı. Arkasından gelen var mı diye baktı. Merdivenler bomboştu. Sokağın sonlarındaki kendi evine baktı. Aptal Deniz. Canmanay'ın davetindeydi. Duru'nun peşinden bile gelmemişti. Ya tecavüze falan uğrasaydı o zaman gösterir Deniz'e gününü. Kendi düşüncesinin tuhaflığına şaşırdı. Deniz'i cezalandırma isteğinin ne kadar da büyük olabildiğini düşündü. Yavaş yavaş kendi evine doğru yürürken kafasında hafif geriye kalmış şanlığı düzeltmedi bile. Yorgunluğu öfkesini de dindirmişti. Belki de haklıydı Deniz. Duru'nun bu koşup kaçmaları durmalıydı artık. Öfkelendiğinde kelimeleri kullanmak yerine Deniz'e vurmaya alışmıştı Duru. Bunu içindeki şiddet eğilimini yüzünden değil, Deniz'in çoğu zaman esradan uyuşmuş beynine bir şeyler sokmanın imkansızlığından bir alışkanlık haline getirmişti. Şimdilerde ise Deniz uyuşmamış olsa bile Duru kızdığında Deniz'e birkaç tane patlatıyor ve her zamanki gibi koşup gidiyordu. İlk başlarda saatlerce Duru'nun peşinden giden, onu yakalayıp sakinleştirmeye çalışan Deniz, Duru'nun peşinde koştuğu günlerden birinde Duru'yu bulamayınca motoruyla onu aramaya çıktığında aceleden ve dikkatsizlikten bir kediyi ezmişti. Ve o gün son olmuştu Duru'yu kovalaması. Artık Duru'nun öfke anında kendisine vurmasına izin veriyor ve bir saat içinde sakinleşip eve dönmesini bekliyordu. Deniz için Duru'nun peşinden koşma alışkanlığının da gitmesi kolay olmadı. Önce gizlice takip ediyordu Duru'yu. Ama sonraları Duru'nun temkinli bir şekilde fazla uzaklaşmadığına emin olunca tamamen bıraktı peşini. Beklemek en doğrusuydu. Kovalanan hep kaçardı. Kendi evinin önüne gelen Duru anahtarsızdı. Deniz içeride güzel yemekler yiyip güzel modellerle sohbet ederken kendisinin sokakta kaldığını düşünmek Duru'yu daha da kızdırdı. Niye koşmadan önce Deniz'in elinden anahtarı almadığına kızdı. Kapıyı çalıp anahtarı isteyebilirdi ama kendisini küçük duruma düşürmek istemiyordu. Evin bahçeye açılan kapısının açık olduğunu düşündü. Sokak kapısından tırmanıp bahçeye girebilirse eve girebilirdi. Ama kapıyı çevreleyen taş duvar çok yüksekti. Kapının demirlerine tutunarak tırmansa bile kapının yukarısı duvarla devam ediyordu. Ve o duvara tırmanması çok zordu. İki denemesi de evin önündeki yoldan geçen arabalar yüzünden yarıda kaldı. Duru, Canmanay'ın kapısını çaldığında artık iyice yorulmuştu. Tek istediği güzel bir yemek yiyip sakin bir gece geçirmekti. Deniz'le hesaplaşmayı biraz erteleyebilirdi. 17. ayrımın sonu, sayfa 211.